Ebeveynler için çocukları anlama rehberi. Taze zihinler, büyük dünyalar başlıyor.
Herkese merhaba.
Merhabalar. Taze Zihinler Büyük Dünyalar'da bu hafta araştırma görevlisi Tuba Karakuş Aslan'la beraber aslında onun üzerine bir tez gerçekleştirdiği bir konuyla ilgili konuşacağız. Kendisi bugün bizim konuğumuz bu hafta.
Hoş geldin
Tuba.
Teşekkür ederim sevgili hocalarım.
Bize tezinden kısaca bahsedebilir misin? Başlığı neydi? Bu hafta ne konuşacağız? Nasıl bir konuda bir araştırma gerçekleştirdin?
Ben özgül öğrenme bozukluğu olan çocuklarda sosyal biliş üzerine çalıştım. Bu çocukların sosyal bilişle sosyal beceriler arasındaki etkileşimi araştırdığımız bir tez oldu aslında. Bugün de o yüzden özgül öğrenme bozukluğunda sosyal bilişi ve bu iki kavramı konuşmak için buraya geldim.
Özgül öğrenme bozukluğunu bazen çok bilemeyebiliyoruz. Biraz açıklayabilir misin? Özgül öğrenme bozukluğu nedir? Yaygınlığı nedir? Çocuklarda sık görülür mü? Biraz bilgi verebilir misin Tuğba?
Aslında daha çok böyle halk arasında duyduğumuz disleksi daha çok tanınan bir kavram. Özgül öğrenme bozukluğu dediğimizde aslında bu disleksi, disgrafi, diskalkül dediğimiz yani bunlar okuma bozukluğu, yazma bozukluğu ve matematikte olan zorluklarla giden bozukluğun bir çatı ismi diyebiliriz özgül öğrenme bozukluğunu. Aslında çok yaygın görülüyor. Yani %5-10 arasında bir sıklığı var. Ancak bazen o kadar çabuk tanınamayabiliyor. Bazı zorluklarla birlikte okul zamanı ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden aslında erken tanı ve tedavi tabii ki de çok önemli.
Peki hangi şikayetlerle genellikle başvuruyorlar polikliniğe? Yani ne zaman aileler şüphelenmeli? Ne gibi belirtiler oluyor? Bir kısaca bahsedebilir misin bize?
Özellikle dediğim gibi ilkokula başladığı zaman çocuk zaman geçiyor ancak çocuk okuma yazmada öğrenmede yavaşlıyor. Yani tam olarak okumayı öğrenemiyor. Diğer yaşıtları gayet iyi ilerlerken bu çocuk yavaş yavaş harfleri öğreniyor. Okurken zorlanıyor. Öğrendiğinde yavaş okuyor. Ya da yazma alanına gelecek olduğumuzda harfleri karıştırıyor. B'leri, D'leri ters yazıyor. Zaman geçse de uygun eğitim uygulansa da belli bir süre geçse de bu çocuklar tam olarak yaşıtları gibi toparlayamıyorlar. Aynı zamanda yine matematikte bazen zorluklar görebiliyoruz. Burada da basit matematik hesaplarında parmak hesabının sürekli hala devam etmesi, bu büyüklük, küçüklük, sayıların karşılaştırılmasındaki kavramlarda zorlanma aslında daha çok öğretmenlerin de bize yönlendirdiğini görüyoruz bu çocukları.
Evet, böyle sembolleri karıştırma değil mi?
Evet, evet.
Problemlerini kavrayamama ya da yazmada işte hece atlama, noktalama işaretlerine çok dikkat edememe, kullanamama ya da daha zor öğrenme yani sürekli anlatılıyor olmasına rağmen öğrenemiyor olma bu kısmı. Ya da mesela o dengesizliği çok fazla görebiliyoruz ya. Yani yazılı anlatıma çok iyi, inanılmaz güzel yazıyor ama aynı oranda okuması iyi değil. Ya da ne bileyim matematiği acayip iyi ama yazması çok kötü. Yani o dengesizlikte de birazcık bizim şüphe duymamız gerekiyor herhalde değil mi?
Evet hocam yani tek bir alanda da olabilir, birden fazla alanda da olabilir ama dediğiniz gibi mesela çocuk sözlü olarak çok başarılı, her şeyi ifade edebiliyor. Ancak sınav olduğu zaman yazarken kendini ifade edemiyor, çok yavaş olabiliyor, okurken çok yavaş olabiliyor. Bunlar hani bizim dikkatimizi çekmesi gereken noktalar.
Aileler bizi dinliyor şu anda. Aa, bunlar var benim çocuğumda diye düşünüyor mesela. O zaman ne yapmaları gerekiyor ya da biz ne yapıyoruz?
Böyle durumlarda aslında en yakın çocuk psikiyatrisine mutlaka başvurmaları gerekiyor.
Bekleyelim mi geçer diye ya da ne yapıyoruz?
Evet, aslında bu bir nöro gelişimsel bir bozukluk. Yani nörobiyolojik temeli olan aslında çocukların beynindeki kabloların farklı yoldan bağlandığını düşünebiliriz. Yani aynı yola gidiyor ancak bu çocuklar farklı yollarla öğreniyorlar. O yüzden o farklı öğrenme yolunu keşfetmeleri için bizim desteklememiz gerekiyor ve bunu tespit edilmesi gerekiyor. Bu nedenle de en yakın çocuk psikiyatri uzmanına başvurup belli bir değerlendirmeye girip ve gerekirse de özel eğitim süreçlerine girmeleri gerekiyor. Biz de bu şekilde çocuğu bazı testlerle değerlendiriyoruz, takip ediyoruz, öğretmenlerle iletişime geçiyoruz. Çünkü sadece belki ailenin aktardığı değil de öğretmenlerin o sınıftaki çocuğun durumu, evdeki durumu aileyle konuşarak ve bizim klinikteki pratiğimizdeki değerlendirmelerimiz hepsi bize bir yol gösteriyor. Ve en son bu tanıyı koyarsak yaparsak özel eğitime yönlendiriyoruz.
Tedavi olarak özel eğitime başlaması gerekiyor.
Evet, evet.
Peki Tuğba, şimdi sonuçta bizim önümüzde olan sorun öğrenme sorunu. Bu öğrenme sorunu ile geliyorsa bir çocuk başka hangi tanıları düşünmemiz lazım ya da neyle karışabilir?
Özgül öğrenme bozukluğunda aslında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hem ayırmak gerekiyor hem de çok sık bir arada bulunabiliyor bu iki tanı. Şimdi dikkati dağınık olan bir çocuk da odaklanamadığı için aslında harfleri yine öğrenemiyor. Yine okumayı çok daha geç öğreniyor. Yazarken yine karıştırabiliyor. Çünkü tam öğrenememiş oluyor odaklanamadığı için. Ancak buradaki fark dikkat eksikliği olan çocuklarda yanında dikkatini toparlayacak mesela bir ebeveyn başına oturduğu zaman ödevin. Bu çocuklar o işleri gayet doğru bir şekilde hızlanarak ödevlerini tamamlayabiliyorlar. Matematik sorularında başarılı olabiliyorlar. Harfleri daha hızlı öğrenebiliyorlar. Ancak özgül öğrenme bozukluğunda bir destekçisi olsa bile yanında, aile bireyi olsa, bir öğretmeni olsa bile çocuk dediğim gibi o farklı yollardan gördüğü için belki onun zihninde harfler karıştığı için okuyamaması hala devam ediyor. Hesaplamaları yapamaması hala devam ediyor. Bu ikisi farklı. Ancak dediğim gibi çok sık da %20-40 oranında birlikte de bulunabilir. Bu yüzden ikisini de ayrı ayrı değerlendirmek lazım.
Burada sen bunu söylediğin zaman aklıma şey geldi. Şöyle söylüyorlar genelde. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda anneler babalar istese çok güzel yazıyor diyorlar.
Evet, çok
ama
tipik. Evet, çok
bozukluğunda
tipik.
İstese de güzel yazamıyor. Evet. Yani böyle bir hani çok kaba bir ayrım tabii ki bu. Ama hani bu bir tanesi istese de yazamıyor. Öbürü istese çok güzel yazabiliyor değil mi?
Evet. Hatta hocam çok çabalıyor. Ama olmuyor. Demek ki yeterince çalışmıyor gibi. Özgül öğrenme
ya da çok çabalıyor. Olmadıkça daha da içe kapanıyor. Evet, çok üzülüyor. İşte okula gitmek istememeye başlıyor gibi gibi. Ek sıkıntılar da herhalde sık görüyoruz değil mi Tuba?
Evet. Aslında özgül öğrenme bozukluğunda biz hep yani akademik açıdan yaklaşıyoruz gibi. Çünkü okulla aslında belirtilerin daha çok bize geldiğini görüyoruz ama bu çocuklarda bir tembel yaftası oluyor. Etiketleniyorlar. Arkadaşları tarafından okuyamayınca, işte tahtaya kalkıp matematiği çözemeyince ya da bazen sosyal ipuçlarını da kaçırıyor bu çocuklar. Böyle durumlarda daha çok dışlanma, buna bağlı olarak daha çok depresyon, kaygı bozuklukları, içe kapanma görebiliyoruz. Çünkü çocuk diyor ki ben yapamıyorum, ben beceremiyorum, ben zaten tembelim. Dışarıdan
böyle,
da
yetersizlik hisleri çok baskın olabilir.
Sadece akademik bir sorun olmakla kalmıyor tabii.
Evet.
Yani ilerledikçe
o okuldan uzaklaşıyorlar, yaşıtlarından uzaklaşabiliyorlar. Peki zihinsel geriliği biz daha önce konuştuk, daha önceki programımızda uzun uzadıya konuştuk Gökçe Hoca'yla. Nasıl ayırt ederiz zihinsel gerilikten özgür verme bozukluğunu?
Aslında zihinsel gerilik bu çocukların zekası normal oluyor genellikle. Hatta belki de normal üstü de olabilir. Ancak bir zihinsel gerilikle karşılaştırdığımızda bu çocukların sadece bazı alanlarda geri olduğunu görüyoruz. Spesifik alanlar. İşte bazen bahsettiğim gibi matematik, bazen okuma, bazen yazma. Ancak diğer görevlerde çok yetenekli olduğu alanlar olabiliyor. Zeka geriliğinde ise hayatın aslında çocuk tüm alanında, tüm gelişim alanlarında genel bir gecikme, bir gerilikle giden bir durum söz konusu oluyor. O yüzden bu şekilde ayırabiliyoruz.
Evet. Yani bu tabii önemli. Öğrenme zorluğuyla gelen bir çocukta özgür öğrenme bozukluğu tanısı koymadan önce bir hekim çok ayrıntılı bir değerlendirme yapar. Zihinsel geriliğinin ayırt ediciliğine bakar. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, görme, işitme sorunları, işte ne bileyim organik başka bir sorun var mı yok mu? Öyle çok kolay konulan bir tanı değil tabii ki. Ama konduğu zaman da hızlıca ele alınması gereken, çünkü çocuğun yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyebilen bir bozukluk. Peki çok kısa biz özgür öğrenme bozukluğunu konuştuk. Sosyal biliş bunun neresinde ya da sosyal biliş ne demek? Önce belki ondan başlayabiliriz.
Aslında sosyal biliş de bir çatı kavram gibi. Çocuğun sosyal dünyayı anlamlandırması kabaca, ama ne demek bu hani anlamlandırma? Çocuğun bir başkasının düşüncesini, duygusunu, niyetini, inancını anlama becerisi aslında sosyal bilişi temsil ediyor. Bir başkası benden farklı düşünebilir. Bir başkası farklı biliyor olabilir. Bunu bilmek de zihin kuramı becerisi. Yani aslında sosyal bilişin bir alt basamağı gibi. Ama yine sosyal biliş deyince aynı zamanda empati becerileri, sosyal problem çözme becerileri, zihin kuramı becerileri, duyguları anlama becerileri, tüm bunlardan bahsediyoruz.
Aslında hayatın çok önemli bir kısmında evet. yer kaplayan bir alan. Evet. Genel olarak sosyal evet. biliş ve beceriler.
Peki senin yaptığın araştırmada ne çıktı? Sen ne araştırdın? Hipotezin neydi ve ne çıktı?
Şeyi de merak ettim hocam. Ben nasıl bunu merak ettin? Sen bir şey mi gördün poliklinikte çalışırken ya da kendi deneyiminde? Hani aklına bu soru, hani özgür öğrenme güçlüğü olan çocuklarda sosyal bilişle ilgili bir farklılık olabilir. Hani bu araştırma sorusu nasıl çıktı biraz Tuba?
Burada aslında poliklinik dediğim gibi biz hep akademik alana çok fazla odaklandığımız için tanı koyarken de hep buna yönelik aslında araştırıyoruz ama bu çocuklar biraz büyümeye başladıklarında özellikle böyle 5. sınıf 6. sınıfa geldiklerinde akademik sorunlardan ziyade daha işte kaygı bozuklukları, sosyal becerilerdeki o zayıflıklar, zayıf arkadaşlık ilişkileri bunlarla daha fazla geldiklerini fark ettim. Bunun üzerine de hatta bazen hani ailelerden uygun sosyal tepkiyi sanki veremiyormuş gibi, duyguları tanımakta zorlanıyormuş gibi böyle aralardan hani benim aldığım mesajlar da olunca bu çocukların sosyal becerilerinde demek ki bir farklılık var diye düşündüm. Bunu da aslında etkileyen en büyük durumlardan biri benden başka düşünebilir. Yani zihin kuramı becerileri, sosyal biliş oldu. O yüzden altta yine farklı testlerimiz de olduğu için duyguları değerlendirme gibi işte empati becerileri, bazen hatta ben uygulamadım ama işte gaf hikayeleri, ima testleri, farklı testler olduğu için ya bu çocuklarda bunlar gerçekten zayıf olabilir mi diye aklıma düştü. Bu şekilde şekillendi yani.
Yola çıktın. Sonra evet. ne oldu? Yolun sonunda çıktı. Ne gördük?
Evet. Yolun sonunda da gerçekten aslında düşündüğümüz gibi oldu. Bu çocuklarda sağlıklı kontrole kıyasla zihin kuramı becerileri daha düşük çıktı. Tabii zihin kuramı becerilerini de değerlendirdiğimiz farklı testler var. Özellikle duyguları tanımak konusunda çok daha zayıf olduklarını bulmuş olduk. Hipotezimiz evet. doğrulandı gibi oldu yani.
O zaman biz kabaca genellikle hep ne söylüyoruz? Özgür öğrenme bozukluğunda özel eğitim çok önemli gibi bir bilgi veriyoruz ve bu yönü biz de çok önemsiyoruz. Ama senin söylediğine göre sadece akademik alanda teşvik alması ya da özel eğitim alması dışında başka neler yapmamız lazım?
Aslında burada sosyal beceri eğitimleri de çok önemli. Özel eğitimlerde belki hani şu anda bunu kapsamıyor ancak sosyal beceri eğitimlerinin çok önemli olduğunu hani hem düşünüyorum hem de bunun dışında ailelerin de evde çalışabileceği, öğretmenlerin de çalışabileceği sosyal hikayeler üzerinden çalışmak. Evdeyken mesela bir olay örgüsünü çocukla paylaşıp sence bu kişi burada ne hissetmiş olabilir? Sen olsan nasıl hissederdin? Peki başka ne düşünmüş olabilir?
Aslında zor bir şey çünkü erişkinler bile 10 tane duygu saymaları istendiğinde evet. 5-6'da tıkanabiliyorlar. Yani bunların aslında çocukluktan itibaren evde de çalışılması, duyguları adlandırma, tanıma, evet. başkası ne düşünüyor olabilir değil mi? Alternatif senaryolar üzerine çalışma gibi çok gerçekten aslında her çocukla da bir yanıyla yapılabilecek çalışmalar bunlar.
Evet hocam özellikle biz hani normalde de öneriyoruz role playing gibi çalışmalar. Bu yüzden şu anda aynı zamanda pandemi döneminin etkileri de evet. şu an sürdüğü için doğru. bir yandan da ekrana maruziyet de var. Bunların hepsi aslında evet. bu sosyal bilişin gelişimini biraz sekteye uğrattı evet. diyebiliriz.
Gökçe doğru söylüyorsun. Bütün çocuklarla duyguları çalışmak lazım ya da olayı yorumlama becerilerini kazandırmak, empatiyi güçlendirmek lazım ama herhalde benim anladığım özgür öğrenme bozukluğunda buna spesifik bir zaman ayırmak gerekiyor.
Yani sonuçlara
evet,
göre.
Evet yani hani Tuğba'nın da söylediği gibi biz özel eğitime gönderiyoruz, akademik alanda destekliyoruz ama bir alanda da bu çocukların zaten yetersizlik duyguları fazla olabiliyor. Bir koruyucu ruh sağlığı müdahalesi gibi düşünmek lazım. Evet. Yani bu çocuğun ikinci bir depresyona ve kaygı bozukluğu gelişmesin diye sosyal becerileri biraz daha spesifik çalışmak gerekebilir belki. Anneleri ve babaları bu konuda bilinçlendirmek gerekebilir.
Bunu ortaya koyması bakımından da bence çok önemli bir çalışma. Daha çok dediğin gibi akademik yönüyle ele alınıyor. Fakat hayat öyle akmıyor ve gerçekten yaş büyüdükçe çok farklı sorunlarla gelebiliyor. Gerçekten koruyucu ruh sağlığı bakımından bu alana bu çocuklarla ilgili ek öneriler verebilmemiz ya da ailelere işte bununla ilgili bilgilendirme yapmamız bakımından da bence çok kıymetli bir çalışma.
Evet, Tuğba, benim aklıma şöyle bir şey geldi. Yani bu sosyal bilinçle ilgili öğretmenler ne yapabilir? Öğretmenler nasıl çalışabilir? Ya da ikinci soruda şöyle bir soru olsun. Okulda sosyal bilinçte zorluk yaşayan çocuklar pratik anlamda neler yaşıyorlar? Yani okulda nelerle karşılaşıyoruz?
Evet. İlk önce nelerle aslında karşılaştığımızdan hani başlayacak olursak, şimdi sosyal bilinç dediğimizde aslında akran ilişkileri ilk başta göze çarpıyor. Burada diyelim ki örnek vermek gerekirse bir çocuk ağlıyor, çocuğun arkadaşı ağlıyor. Sosyal bilinci zayıf olan çocuk diyor ki neden ağlıyor? Bir anlamlandıramıyor, tepki veremiyor, empati kuramıyor. Belki desteklemesi gerekiyor aslında sosyal bilişi gelişmiş bir çocuk. Destekleyemiyor. Hatta tekrar o onu oyuna davet ediyor. Farklı şekilde yaklaşıyor. Ancak karşıdakini anlamadığı için diğer arkadaşlarına artık dahil olamamaya ve kopmaya başlıyor çocuk zamanla. Ya da birisi gerçekten çocukla alay ediyor diyelim ki. Çocuk bunun onun küçük düşürücü bir şey olduğunu anlayamıyor. O tehlikeyi fark edemiyor. Bana şaka mı yapıyor? Neyi ima etti? Anlayamadığı için de tehlikeleri de daha açık bir hale gelebiliyor. Ya da tam tersi olabilir. Daha çok böyle bu çocuklar anlayamadığı için karşı tarafın ne hissettiğini, ne düşündüğünü söylediği şey söylemeye devam ederek karşı tarafı zor duruma da düşürebiliyor aslında. Bundan dolayı da sosyal ilişkileri epey yıpranıyor diyebiliriz.
Yani yüzündeki duyguyu okuyamıyor, okuyamadıkça devam ediyor. Aslında o sinyalleri çok kavrayamıyor ve o kötü, olumsuz durumda durmaya devam ediyor. Evet. Ve çok da anlamlandıramıyor. Ne oldu ki? Niye üzüldü? Niye benden uzaklaştı? Niye benimle arkadaşlık kurmuyorlar? Ben anlamıyorum gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz.
Aslında kısır döngü de oluyor. Yani arkadaşları da onunla vakit geçirmemeyi tercih ettikçe öğrenebileceği bir sosyal ortama da giremiyor. Ve bir süre sonra genellikle tek başına yalnız vakit geçiren bir çocuk oluyor. Tüm sosyal fırsatları da o arada kaçırıyor tabii ki. Hani birçok farklı sosyal çevreye girse çünkü farklı deneyimler edinebilecekken arkadaşları tarafından çok tercih edilmediği zaman aynı zamanda böyle sekonder, ikincil bir kaybı da oluyor.
Evet, gerçekten bu çocuklarda özellikle hani bu sorunların fark edilmesi o yüzden bence çok önemli. Öğretmenlere de burada diğer soruya cevap verecek olursak öğretmenlerin de bu açıdan aslında birazcık bakmaları gerekiyor. Hani her çocuğun tabii ki de farklı özellikleri olabilir, farklı yönleri olabilir. O yüzden bazen zaman zaman bireysel değerlendirme, bireysel gözlemleme, o çocuğun ihtiyaçlarına uygun bir şekilde belki eğitime devam et. Bu sosyal eğitim de olabilir, akademik bir eğitim de olabilir. Bu çocuklarda bazen görsel, işitsel materyaller kullanmak olabilir. Bu konuya aslında yer vermek. Çünkü kesinlikle, bu konunun üzerine hiç durulmuyor. Yani buna ayrı bir zaman ayırmak belki gerekebilir. Duyguları anlama çalışmaları, empati üzerine belki. Bu beden dili, jestler, mimikler. Bunların üzerine hem ailelerle birlikte işbirliği yapılarak konuşulması iyi olabilir diye düşünüyorum.
Aslında biz daha önceki programlarda konuşmuştuk sosyal fobi, hatırlıyor musun?
Evet, evet.
Bu sosyal fobinin gelişmemesi için ne yapabiliriz diye birlikte konuşmuştuk. Ve okullar da bunun için çok önemli yerler. Yani okulda sadece akademik eğitimin olduğu ve akademik bilginin kazanıldığı yerler değil. Okulda mesela teneffüsler de çok kıymetli. Teneffüslerde çocuğun gözlemlenmesi, belki bir kılavuz eşliğinde bazı durumların yönetilmesi de çok önemli hale geliyor. Teneffüs dışında ders ortamında da sadece akademik bilginin edinilmesi değil de sosyal beceriler üzerinde de çalışılması, işte empati kurma becerileri, duygu tanıma, yer değiştirme, role play, hikayeleştirme, oyunlaştırma, ne bileyim biraz hani düşünce üzerine düşünme gibi çalışmaların da yapılması bence çok önemli. Ama tabii ki müfredat çok yoğun olduğu zaman öğretmenler çok sıkışmış hissedebiliyor. biliyorlar, doğru. Ama yine de bunlara yer verilmesi birçok ruhsal bozukluk açısından koruyucu olabiliyor gerçekten.
Yani her zaman özellikle psikiyatri alanında korumak, önlemek tedaviden ya da işte müdahaleden çok daha kolay oluyor. Aslında dediğimiz gibi bazı önlemlerle beraber sorunlar daha ortaya çıkmadan belki hafifletmek ya da ortaya çıkmamasını sağlamak mümkün olabilir.
Zaten bu çocukların bence bu şekilde desteklenmesi akademik anlamda da bir iyilik haline sebep oluyor. Kesinlikle. Yani ikisi birbirini besleyen alanlar gibi. O yüzden muhakkak belki de gelecekte bu şekilde bu özel eğitim müfredatlarına da sosyal beceri eğitimi daha çok girecek. Bilemiyoruz şimdi ama.
Yani sonuçta diyorsun ki özgür öğrenme bozukluğu yaygın. Yaygın evet, bir durum yaygın. Ve özel eğitimle sonuçta biz destekliyoruz çocukları. Hı hı. Farklı bir öğrenme biçimleri var. Yani evet. Zihinsel yetersizlikten söz etmiyoruz burada. Hı hı. Farklı bir öğrenme biçimleri var ve bizim bu çocukların öğrenme biçimlerini öğrenmemiz ve buna yönelik eğitim vermemiz lazım. Burada da bireysel eğitim programı, yani BEP diye kısaltılan bireysel eğitim programı devreye giriyor. Bunlar tabii çok uzun uzun konuşulacak şeyler. Özgür öğrenme bozukluğu tanısı konan bir çocuğun özel hakları vardır. Eğitimleri farklılaşabiliyor vesaire. Ama diyorsun ki sonuçta sadece eğitim değil, sosyal bilinçle çalışılmalı. Evet. Çünkü hepsi birbirini çok etkiliyor. Sosyal bilinci iyi olduğu zaman öğrenmesi de artıyor. Öğrenmesi arttıkça sosyal bilinç de daha iyi hale gelebiliyor. Çok yönlü bizim bu çocukları ele almamız gerekiyor.
Yani tek taraflı değil. Bir de hocam her zaman aslında her aileye ya da çocuğa söylediğimiz gibi bu çocuklarda böyle sonuca değil de çabaya biraz odaklanmak gerekiyor. Çünkü hep kendilerine o tembel, yaramaz yaftası yapıştırıldığı için zaten değersizlik düşünceleri çok fazla olduğu için çabaladığında tebrik edebilmek, takdir edebilmek, destek olabilmek, zaman zaman geri kalsa da bunun hani olağan karşılamak aslında hem öğretmen tarafından hem aile tarafından en önemli noktalardan biri.
Özellikle iyi olduğu alanı daha çok vurgulamak O alanda da benlik saygıları çok artabiliyor ve gerçekten çok yetenekli olabiliyorlar. Böyle şaşırtıcı derecede. Örneğin disleksisi olan bir çocuğun yabancı dile yatkınlığı çok fazla olabiliyor. Ne bileyim ben yazısı gerçekten hiç okunmuyor ama matematik alanında çok başarılı ve becerikli olabiliyor. O açılardan da yani sadece kötü olduğu alana birazcık arttıralım, bu konuda eğitim verelim den ziyade iyi olduğu yeri de desteklemek ve onun o alandaki benlik saygısını arttırmak çok yararlı olabiliyor gerçekten.
Hocam biliyorsunuz yani tam net değil ama bu işte Einstein, Steve Jobs bu kişilerin disleksi olduğu hani söylenir.
Aynen söylüyorlar, ters çizim, aynı çizim yapması.
O yüzden hani bu çocukların aslında farklı yetenekleri var dediğiniz gibi. Yani bunu aslında bu farklı bir güç olarak ortaya çıkarmak bence önemli olan. Çünkü hani az önce dedim ya beyinde kablolar gibi düşünürsek aslında hepsi aynı hedefe gidiyor. Sadece yolları farklı diyebiliriz.
Evet. Çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Programımıza çok da güzel çok anlattın. Çok anlaşılır bir biçimde. Var mı senin başka sormak istediğin bir şey?
Yok, sadece şey çok önemli bence, Tuğba da bahsetti ama genelde hep odak evde de akademik oluyor. Hep böyle bir okul seviyesini yakalama, hep akademik ölçümler yapılıyor. Belki bizi dinleyen çocuğun da özgür öğrenme güçlüğü olan aileler varsa onların kafasında sosyal bilişin, sosyal becerinin önemine dair de bir ışık yanması bakımından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Tebrik ediyorum seni tezin için de gerçekten.
Sağ olun hocam, çok teşekkür ederim.
Teşekkür ederiz.
Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Görüşürüz. Taze zihinler, büyük dünyalar sona erdi.